9.30'dan Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün gündemden bir konu seçeceğiz ama yine geçmişe gideceğiz. Halep'i konuşacağız. Halep konumu Türkiye için, Osmanlı için, Yakın Doğu için, Orta Doğu için, belki Uzak Doğu için önemli. Ama tabii ki eğitim için, kültür için, sanat için önemi neydi ve bugün ne halde Halep, onu konuşacağız.
Evet, Halep Osmanlı Devleti zamanında bir eyaletti, Halep eyaleti. Bugün Maraş, Antep oraya bağlıydı. Hatta mesela bugün Maraşlı, Antepli, hatta Urfalı vatandaşlarımızın büyük annelerinin nüfus tezkerelerinde, büyük babaların nüfus tezkerelerinde memleketi olarak Halep'i görmek mümkün. Bu da Halep'le bizim ne kadar yakın bir münasebet içinde, irtibat içinde olduğumuzu gösteriyor. Zaten hududumuza çok yakın. Bunun da zaten bir tesiri var bununla alakalı. Halep çok eski bir şehir. Yani bir kere tarihi olarak çok eski. Yani hatta efsaneye bakarsanız Hazreti İbrahim zamanında bile mevcut olan bir şehir. İsmini bile oraya bağlarlar. Halebet-i Şehba, yani deve sütü. Halep süt demek. Süt beyazı demek. Zaten Halep'in taşı, mimarisinde kullanılan taşlar çok beyaza yakın taşlardır. Toprağı da açık renktir. Bundan dolayı bu isim verilmiş. Bir kere çok tarihi bir şehir. Yani Hititler zamanında buranın ciddi bir merkez olduğunu biliyoruz. Romalılar zamanında keza öyle. Müslümanlar tarafından Hazreti Ebu Bekir'den itibaren fethedilmiş ve bir İslam şehri olmuş. Daha sonra Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinde Osmanlı hakimiyetine geçmiş ve 400 sene Osmanlı hakimiyetinde kalmış. Hatta Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman Bağdat seferinden dönüşte bir kışı burada geçirmiş. Halep'in ciddi bir tarihimizde yeri var. İkinci bir husus, Halep kültürümüzde de yeri olan bir şehir. Yani işte geldim gidiyorum Şenolas'ın Halep şehri, Aşık Ömer'in mısralarında geçer. Yine Halep oradaysa arşın burada, adamın bir tanesi ben Halep'teyken 40 arşın atlardım demiş de. Demişler ki vallahi Halep oradaysa arşın burada, atla da görelim demişler. Halep hemen herkesin bildiği bir şehirdir. Nüfus itibariyle Suriye'nin en büyük şehirlerinden, 2 milyona yakın nüfusu var, çevresinin daha da fazla. Ve Şam yine çok ciddi bir kültür merkezidir. Suriye'nin baş şehridir, tarihi bir şehirdir ama Halep aslında Suriye'nin can damarıdır. Çünkü Halep bir ticaret şehridir. Yani bugün nasıl Ankara Türkiye'nin baş şehri ama İstanbul can damarıysa, Suriye için de Halep can damarıdır. Bütün ticaret merkezleri oradadır. Bu eskiden de böyleydi. Osmanlı Devleti zamanında da Halep ciddi bir ticaret merkeziydi. Limanı olmamasına rağmen, fakat limanlara yakındır. Bu bakımdan bir ticaret şehridir. Mesela pek çok devletin burada konsolosluğu vardı. Burada üretilen, imal edilen kumaşların, bilhassa pabuklu ve ipekli kumaşların bir benzeri daha yoktu. Halep'i kumaş, Halep işi, Halep'i kumaş derler. Yine burada ciddi bir ziraat şehridir Halep. Burada imal edilen sabunlar çok meşhurdur. Mesela zeytinyağı ve zeytinyağı mamulleri. Dünya, ben Halep'e giderken arkadaşlarıma çok gittim ve Halep'e çok bulundum. Onun için Halep'in bu hale gelmesi benim için ayrı bir hüzün kaynağıdır. Derdim buradan iki şey alabilirsiniz Halep'ten. Birisi kumaş. Kumaşları çok güzeldir. İkincisi sabun ve zeytinyağı mamulleri. Halep'in tabii sadece ticareti bundan ibaret değil. Halep'in kapalı çarşısı İstanbul'u aratmaz, Bursa'yı aratmaz. Dediğim gibi tarih boyu burada çok yüksek cirolu ticaretler yapılmış. Suriye için ehemmiyeti burada, muhalifler için ehemmiyeti burada, Türkiye için ehemmiyeti de biraz bununla alakalı. Enteresan bir demografik yapısı var Halep'in. Halep bir Arap şehri olmasına rağmen nüfusun yarısına yakını Türk ve Kürttür. Yani burada gayri Arap unsurlar fazladır. Onun için Halep bir Arap şehri hüviyeti göstermez. Kozmopolit bir şehirdir ama belki bir Beyrut gibi değil. Hristiyan nüfus da var Halep'te. Türk de çok. Türkçe çok konuşulur. Türkçe bilmeyen esnaf yok gibidir. Bunun tabii ahalisinin yarıya yakınının Türk olmasından başka Türkiye'ye yakınlıkla ve Türkiye'yle münasebetlerinin fazla olmasıyla da alakası var. Pek çok Halep'in kazası, kasabası, köyünün Türkiye'yle münasebeti vardır. Evlilikler ve başka sebeplerle sık sık gider, gelirler hudut yakınlığı itibariyle. Vaktiyle sınır ticaretine de aynı zamanda hizmet ederdi Halep'in bu yakınlığı. O bakımdan Halep enteresan bir görüntüdür. Halep'e gidenler böyle. Halep ahalisinin de ekseriyeti Osmanlılar zamanından kalma Türk asıllı. Sonradan hatta Türkçe unutmuş, Arapça konuşan insanlar çok fazladır Halep'te. O bakımdan Halep yani Suriye'den ziyade farklı bir yerdir yani. Şam'a benzemez. 400 kilometre var arada. Çok yakın. Hama ile Humus adında iki şehir daha var arada ama Halep çok farklı. Halep'in farklı hüviyetini biz daha önce de yaşadık. Halep ayrı bir eyalet. Şam ayrı bir eyaletti Osmanlılar zamanında. Beyrut, Lübnan ayrı bir eyaletti. Filistin ayrı bir eyaletti.
Zaten o coğrafyaya daha yakın.
Aynı coğrafya ama hepsine Suriye adı veriliyor ama farklıdır. Yani bu Sykes-Picot anlaşması ile biliyorsunuz cetvel konup sınırlar çizildiği zaman demiryolunun altı Fransız mandasına ayrıldı ki Halep'in bir kısmı demektir. Yani kuzeyi Antep, Urfa, Maraş, Halep'in kaza sancakları dışarıda kaldı. Halep içeride kaldı. Yani cetvel alttan geçseydi Halep Türkiye'deydi. Veya cetvel biraz daha yukarıdan
geçseydi. Ya da eyalet sınırlarından geçseydi.
Bugün Maraş, Antep, Urfa'da Suriye'de kalacaktı veya tersi olacaktı. Yani böyle bir garabet de var. Bu problemi zaten bugün hala yaşıyoruz. Halep aynı zamanda Suriye'deki sisteme olan muhalefetin her zaman merkezi olmuştur. Bunun sebebi Halep'in bir ticaret şehri olması, bir ekonomik güç
aslında değil mi? Olmasıdır. Onun getirdiği özgüvenle biraz da.
Fransız hakimiyetinden beri, yani Fransız işgalinden beri Halep önce Fransızlara karşı muhalefetin merkezi olmuş. Daha sonra Arap milliyetçiliğinin merkezi olmuş. Daha sonra Şam'da kurulan müstakil devlette devlete karşı bir muhalefet göstermiş. Ama en büyük muhalefeti Bağız rejimi kurulduktan sonra yapmış. Onun için Bağız rejimi her zaman Halep ve civarına çok sıkı tedbirler tatbik etmiştir. 1981 yılında Hafız el-Esed'e karşı ayaklanma, evet Hama'da başladı ama Halep'te de ciddi tesirleri görüldü. Bundan dolayı çok ızdırap çekildi. Halep'in nüfusu neredeyse boşaldı o zaman. Büyük katliamlar oldu. Daha sonra bu Suriye'de 2011'deki ihtilal, darbe, isyan teşebbüsü de yine Halep'te başladı. İlk protestolar, iktidara karşı ilk nümayişler yine Halep'te başladı. Ve Halep muhaliflerin merkezi oldu. Ve neticede muvaffakiyetsiz bir İsyan teşebbüsü neticesinde Halep tekrar rejim güçlerinin eline geçti. Ben de o zaman yazdığım yazılarda ve katıldığım programlarda Suriye'nin diğer Arap memleketlerine benzemediğini, bir Libya, bir Tunus, bir Mısır olmadığını, bir Irak olmadığını, burada halk ayaklanmalarının veya dışarıdan yapılan müdahalelerin çok fazla tesiri olmayacağını söylemiştim. Suriye'de eğer rejimin değiştirilmesi isteniyorsa Irak gibi Irak'tan çok daha köklü bir dış müdahalenin olması icap ederdi. Böyle bir dış müdahale zaten yoktu. Yani bunu yapacak olan Amerika'ydı. Amerika zaten demokratların hakimiyetinde çekingen bir politika takip ediyordu. Suriye ise İran ve Rusya'nın öteden beri mıntıkadaki en büyük üssüydü. Soğuk Savaş devrinde 1945'ten sonra dünya iki kutuplu hale geldi. Sovyet bloğu ve Anglo-Sakson bloğu veya demokratik memleketler. Amerika bu yeni dünya düzenini dizayn ederken Rusya ile de baştan anlaştılar. Biliyorsunuz Avrupa'nın bir kısmı, içinde Romanya'nın, efendim Bulgaristan'ın, Polonya'nın, Çekoslovakya'nın olduğu büyük bir kısmı, ki bunların ekserisi Slav'dır ama Katolik asıllılar da var, Rusya'nın hakimiyetine verildi. Buna Doğu bloku diyoruz. Demir perde ülkeleri. Ama Orta Doğu'da aynı paylaşma fiilen cereyan etti. Osmanlı Devleti'nden ayrılan, daha doğrusu Osmanlı Devleti'nin toprakları üzerinde kurulan devletlerin büyük ekseriyeti. Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Sudan, Somali, Yemen, Suriye, Irak. Bunlar tamamen Sovyet Rusya'nın kontrolüne girdi.
Libya'yı konuşurken de aslında evet, değil mi? Bunlardan
evet, bahsetmiştik. Evet. Bu kontrol dışında kalan memleketler Fas, Ürdün, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri oldu. Filistin ve Lübnan'ın kendine has bir durumu vardı. Suriye zaten Lübnan'ı işgal ederek Lübnan'ın da kendine has bu pozisyonuna son verdi. Arap Baharı denilen hadiselerle bu Arap memleketlerinin çoğundaki Sovyet nüfuzu ortadan kalktı. Ama bir tek Suriye'de bu nüfuz devam etti. Suriye rejimi diğer Arap memleketlerine benzemeyen bir rejim. Suriye'de nüfusun %10'unu teşkil eden bir Nusayri ekalliyet vardır. Nusayriler Şia'nın aşırı marjinal kollarındandır ki Hafız el-Esed ve oğlu Beşşar el-Esed de bu ailedendir. Bu vaktiyle çok fakir, cemiyetin alt sınıflarında bulunan Nusayriler zaman içinde öğretmen, subay ve polis kadrolarını elde ederek ciddi bir güç haline gelmişler. Ve 1970'ten sonra Baas Partisi'nin, yani ırkçı Arap Sosyalist Partisi'nin hakimiyetinden sonra devletinde fiili hakimi haline gelmişlerdir. Nüfusun büyük ekseriyeti Sünni, %10 da Hristiyan olmasına rağmen bu Sünnilerin ticaretten başka hiçbir rolleri olmamıştır. O rolü de daha çok Halep göstermiştir. Bu sebeple uzun zaman bu hareket, hadiseler devam etti. Halep'in muhaliflerin merkezi olması Halep için başka problemleri beraberinde getirdi. Halep enterne edildi. Ticaret ve ekonomik hayat durma noktasına geldi. Halkın dışarı çıkması veya dışarıdan içeri girilmesi fevkalade zorlaştı. Ve Halep bir can damarı olmaktan çıktı. Hayatiyetini büyük ölçüde kaybetti. Arkasından şiddetli bombalanmalar sebebiyle o Halep, dünyanın belki sayılı tarihi memleketlerinden, adım başı tarihin bir safhasını yaşayabileceğiniz şehir, harabeye döndü.
Şimdi bir parantez açmak istiyorum buraya. Baktığınız zaman tarihi bir şehirden çok sanki uzaylılar tarafından bombalanmış ya da değişik bir silahla vurulmuş bir şehre benziyor.
Science fiction filmlerindeki, bilim kurgu filmlerindeki o hani kıyamet manzaraları vardır, onlara benziyor. Şimdi Halep diğer tarihi şehirler gibi düzlükte kurulmuş. Ortasında küçük bir tepe var. Tepenin üzerinde kale var. Bu kale çok eski bir kale. Hititlerden kalma. Müslümanlar da kullanmış bu kaleyi. Çok müstahkem bir kale. Etrafı hendeklerle kaplı. Bir ortaçağ şatosu gibidir ama içi de çok mamurdur. İçinde yani saray kalıntıları, sarayın divanhanesi, çok muazzam işlemeler olan bir kaledir. Bu kale, ki Timur bile bu kaleyi fethedememiştir. Her yeri fetheden Timur. Halep Kalesi meşhurdur. Bu kalenin etrafında, şimdi kalenin içinde bir şehir var, eski şehir. Şimdi bunun harabeleri var bu şehrin. Kalenin içinde yaşayan yok. Tarihi şehirlerin çoğunda olduğu gibi şu anda Halep Kalesi'nin içinde ev yok. Halep Kalesi'nin eteklerinde ikinci Halep var. Bu da tarihi bir şehirdir. Burada Osmanlı'dan kalma çok eserler var. Bayrampaşa Camii var mesela burada. Osmanlı'nın yaptırmış olduğu askeri rüştiye, askeri hastane, hükümet binası hep bu kalenin eteklerindedir. Şu anda duruyorlar mı bilmiyorum. Çok hoş binalardı, çok zarif binalardı. Bu ikinci Halep, enteresan da bir mimarisi var. Şimdi bitişik evler birbirine, fakat ev göremezsiniz. Sokaklarda yürüdüğünüz zaman, dar sokaklarda çirkin duvarlar var. Çirkin duvarlarda bazen çok basit, bazen çok harap, bazen çok lüks bir kapı var. Demir bir kapı, metal bir kapı, yanında son sistem, görüntülü kapı zilleri. Allah Allah dersiniz, burası neresi acaba? Kapıdan içeriye girdiğiniz zaman o harabe duvarın, üzerinize yıkılacak zannettiğiniz duvarın içine girdiğiniz zaman bir cennet bahçesine girmiş gibi olursunuz. Havuzlar,
sanki şey atlıyorsunuz, zaman atlıyorsunuz.
Evet
gibi.
Aynen öyle. Hanım eli kokuları, yasemin kokuları, ağaçlar, asmalar, meyve ağaçları, limon ağaçları, bir limonluk yerler, taş, serin bir bahçe. Bahçede kerevetler, insanlar orada otururlar, yemek yerler, çay içerler. Sonra buradan eve girilir. Bu bahçedir. Buradan eve girilir. Evlerin dışarı penceresi yoktur. Bu bahçeye penceresi vardır. Dışarıdan baktığınız zaman iki katlı evlerin sadece duvarını görürsünüz. Ev olduğu belli ama. Ama çok da amşan bir duvar değil. Ben benzerini Venedik'te görmüştüm. Venedik'e ilk gittiğimizde kaldığımız otelin ben başımıza yıkılacağını düşündüm dışarıdan bakınca. Duvarı eğriydi. Fakat içine girdiğiniz zaman bu dış duvar. İçeride yepyeni bir bina var. Son derece lüks bir bina. Venedik öyle. Burada aynı öyledir. Bu kadar aynı değil tabii de. İçeri girdiğiniz zaman sizi muazzam bir Halep evi karşılar. Bu Halep evinin büyük bir avlusu vardır. Taşlık derler. Büyük bir avlu, sofa. Veya bu avluya çeşitli odalar açılır. Bazen arkada bir bahçe daha vardır. Buradan çıkılan. Merdivenlerle, iki taraflı merdivenlerle üst kata çıkılır. Üst kat yatak odalarıdır. Yüksek tavanlar.
İşlemeli.
Yani her biri birbirinden farklı, bakamayacağınız, kıyamayacağınız kadar güzel işlemeli duvarlar vardır. Ve her bir ev, evin içi dışı değil de içi çok emniyetli olduğu için birer saray, müze gibi, saray eşyası gibi eşyalarla donatılmıştır. Bu ikinci Halep denilen kale dibindeki evlerin tamamına yakını böyledir. İnanılmaz güzel evlerdir. Yani
şimdi bunların hiçbiri yok muhtemelen.
Muhtemelen hiçbirisi yok. Dünyanın en güzel evlerindendir. Yani ben çok yerde sivil mimari de gördüm ama bu evler kadar fonksiyonel, konforlu, rahat, çünkü Halep sıcak bir yerdir.
Şöyle bir şey, evde aradığınız şey o huzur hissiyatıdır,
evet,
ya.
Evet.
Yani kapıdan girdiğiniz anda onu hissediyorsanız, evet, orası evdir.
İşte Halepli yaşamayı sever. Güzel yemeği, güzel giyinmeyi sever. Zengin de olduğu için. Zengin derken yani herkes zengin değil ama belli bir, yani Halep'te çok fakir insan yoktur. Halep belli bir sosyal seviyenin üzerinde bir şehirdir. Bu evler aynı zamanda dış kalenin içinde kalır. Şimdi bir iç kale var. Bir de dış kale var. Dış kale bugün yıkılmış. Duvarları tek tük gözüküyor. Ama bu mahalle bu dış kalenin içindedir. Şimdi bir kuşatma sırasında içeridekiler sıkıntı çekmemek için, yani şimdi olduğu gibi, evlerin altında dehlizler var.
Tüneller.
Bütün evler birbirine bağlı. Tüneller var.
Alttan bağlı.
Evet, alttan bağlı. Bu tünellere girdim ben ama tünellerin hiçbirisi bugün aktif değil. Hepsi çökmüş. Yani epey gidiyorsunuz gidiyorsunuz. Şöyle eğilerek gidebiliyorsunuz. Her ev birbirine bağlı. Ama şu anda değil. Yani belki
açılsa, temizlense
olabilir. Mesela epey gittikten sonra bakıyorsunuz karşınıza bir toprak yığını çökmüş. Belli ki orası devam ediyordu. Ama eskiden öyle değilmiş. Bütün evlerin altı dehlizler. Bu pek çok kale şehrinde vardır. Kale ile dışarıdan irtibat kurulur. Bir kuşatma sırasında veya bir karantina gibi bir halde dışarıdan su almak mesela. Mesela ben bunu Kemah'ta gördüm. Kemah Kalesi'nde var. İstanbul içinde söylenir. Belli dehlizlerle dışarıya bağlanır. Bunu herkes bilmez. İcap ederse buradan irtibat, çünkü bilinirse emniyet bozulur. Bu aklıma gelen enteresan hususlar da bunlar. Şimdi bu ikinci Halep'in içinde dediğim gibi çok enteresan, çok güzel Osmanlı camileri var. Memlüklerden kalma camiler var. Bunların mimarisi birbirinden farklıdır. Mimar Sinan eserleri var. Mimar Sinan'ın üslubu ile yapılmış. Yanında bakıyorsunuz Memlüklerden kalma bir medrese. Memlüklerin üslubu da kendine mahsus. Adana Ulu Camii gibidir mesela. Daha farklı. Minareleri daha farklı. Bir hoş eklektik bir hava veriyor. Yani Halep'in tarih içindeki safhalarını görebiliyorsunuz. Yine bu eski Halep'in içinde emsalsiz güzellikte medreseler vardır. Yani talebe olmak orada çok sıkıcı değildir. Bugün talebeler hep dersten şikayet. Yani burada talebe olmayı siz istersiniz. Yine aynı şekilde bir bahçe, bahçede havuz, ağaçlar, inanılmaz güzel amfiler. Medrese değil, sanki bir dekor gibiydi. Yine burada mesela hatırımda kalan Arguniye Mimarhanesi var. Mimarhane Osmanlılar'da akıl hastanesi için kullanılan tabir. Avrupa'da akıl hastalarına içine şeytan girdi deyip yakılırken Türkler, Müslümanlar daha doğrusu ve sonra Türkler tabii ki akıl hastalarına bir hasta muamelesi yapmışlar. Ve bunları gerek ameliyatlar, gerek şok tedavileri, gerekse bazı terapilerle, işte kuş sesi, su sesi, meşguliyet, müzik sesi gibi terapilerle iyileştirmeyi düşünmüşler. Bu Arguniye Mimarhanesi Selçuklulardan kalma. Ve bugün hala bina ayakta, akıl hastanesi olarak kullanılmıyor ama bir müze, akıl hastanesi müzesi. İçinde o zaman tatbik edilen metotlar, kullanılan aletler teşhir ediliyordu. Halep, Osmanlıların fethinden önce parlak bir Selçuklu şehriydi. Selçuklular tarafından idare ediliyordu. Daha sonra burada Selçuklu valilerinden Nurettin Zengi istiklalini ilan etti. Selçuklu devleti çökünce Zengi devleti kuruldu. Bu Zengi devleti Eyyubilerin öncesindedir. Memlüklerden de önce. Orta Doğu'nun en parlak devletlerinden bir tanesidir. Suriye, Mısır ve Hicaz buraya bağlı. Nurettin Zengi İslam tarihinin en büyük kumandanlarındandır. Haçlılarla savaşları meşhurdur. Daha sonra burası Eyyubi hakimiyetine girdi. Halep'te Selçuklulardan sonra Osmanlı hakimiyetini görüyoruz. Burada İslam tarihinin en güzel eserlerinden bir tanesi vardı. Mescid el-Ümeyye, Emevi Camii. Fakat daha ziyade Zekeriya Mescidi diye bilinir. Çünkü Zekeriya peygamberin kabri vardır bu mescidin içinde. Bu mescidi Emevi halifelerinden Süleyman bin Abdülmelik yaptırmış. Bu zatın kardeşi Velid'in de Şam'da Emevi Camisi vardır. İkisi de çok güzeldir. Şam'daki çok daha ziynetlidir. Fakat Şam'daki, Halep'teki de çok kendine mahsus üslubu olan bir camidir. Şimdi gözümün önüne göre bu cami de harabe haldedir şu anda. Zekeriya peygamberin içinde kabri bulunan cami, Emevi Camii ve Zekeriya aleyhisselam camii. İşte burada namaz kılarlarken rivayete göre Yavuz Sultan Selim de namaz kılmış. Bir cuma namazında hatip hutbede Yavuz Sultan Selim'in adını anarken ki Osmanlılar'da ve bütün İslam devletlerinde hutbede halifenin ismi anılır ve ona dua edilir. Yani bunun ismi anılması ona dua içindir. Burada Yavuz Sultan Selim'e dua ederken Hakimül Haremeyn-i Şerifeyn diye dua ediyor. Mekke ve Medine'nin hakimi itiraz ediyor Yavuz Sultan Selim. Hayır diyor. Ben o iki şehrin yani Mekke Medine'nin hadimiyim, hakimi değil. Bu diyor o şehre yakışacak bir tabir değil. Ve ondan sonra Osmanlı padişahlarının ünvanlarından bir tanesi de Hadimül Haremeyn-i Şerifeyn. İki mübarek yerin, haremin yani Mekke ve Medine'nin hizmetçisidir. Ve hakikaten Osmanlı padişahları devletin sonuna kadar Mekke Medine'nin hizmetçisi olmaya devam etmişlerdir. Bu da yine Halep'le alakalı bir hatıradır. Bu ikinci Halep'in, bu anlattığım Halep'in dışında ise yine Osmanlılar zamanında kurulmaya başlanan modern Halep var. Burada 2 milyonluk bir şehir, geniş caddeleriyle, muazzam binalarıyla bir Halep'ten bahsediyoruz. Suyu güzel, meyvesi sebzesi bol, insanları latif, ticareti hareketli bir Orta Doğu şehrinden bahsediyoruz. Fakat bu şehir sizin de biraz evvel işaret ettiğiniz şu anda harabe haldedir. Halep'in bir kısmı rejim güçlerinin elindeydi. Orada o kadar büyük tahribat yoktu ama bir kısmı, doğu kısmı muhaliflerin elindeydi. Burada muhalifler aileleriyle veya orada yaşamak zorunda olanlarla beraber yaşıyorlardı. İşte Halep'in en büyük ızdırabını burası çekmiştir. Devlete ne maksatlı olursa olsun isyan elbette ki tasvip edilecek bir şey değil. İslam kültüründe de zaten cevaz verilmiş bir şey değil. Yani hükümetin zalim olması halinde bile ona isyan etmek tavsiye edilmiyor. Niçin edilmiyor? İşte bu Halep bunun bir göstergesidir. Ne kadar güçlü olursanız olun, ne kadar idealist olursanız olun, ne kadar kahramanlı olursanız olun, devletle, rejim güçleriyle baş etmek, onları alt etmek kolay değil, hatta mümkün değil. İşte Halep'in bu hazin manzarası, orada çekilen sıkıntılar, oradaki insanların yaşadığı ızdıraplar ve bu ızdırap sadece bugün olup bitecek bir ızdırap değil. Yarın Halep imar edilir ama bu çekilen acılar hiçbir zaman telafi edilemez. Çok ciddi Müslümanların refah içinde, saadet içinde yaşadığı bir şehir bugün artık bir daha eski günlerine dönemeyecek şekilde harap olmuştur. O bakımdan Halep için ciddi bir üzüntü duyuyoruz. Sabah Fahri adında bir Suriyeli mugalli vardı, şarkıcı vardı. Onun Halep adında bir ağıt şeklinde bir gazeli vardı. Yıllar önce söylemiş. Bu tabii Halep'ten ayrılan birisinin, Halep'ten Amerika'ya giden çok vardır vaktiyle. Suriye işgali olunca Halep mukavemet etti. Suriye Fransızlar mukavemeti bastırınca pek çok Halepli gemilerle Amerika'ya gittiler. Amerika'da çok Halepli vardır. Güney Amerika'da da, Birleşik Amerika'da da. Bunların bir kısmı Hristiyan Arap'tı, bir kısmı Müslüman Araplardır. O zaman bir Haleplinin Halep'e yazdığı ağıdı okumuştu. Ben ta yıllar önce dinlemiştim. O ağıdın işte şimdi zamanı geldi. Şu anda Halep'e ağıt yakılsa
İnşallah
yeridir.
Artık güzel şarkılar, güzel sesler İnşallah. Duyuyorsun. İnşallah. En azından siviller sağ salim. Hep konuştuğumuz konu inşallah yeniden sağlıklı, huzurlu günlerine dönsünler. Çok teşekkür
ben
ediyorum.
Teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek
İnşallah.
Üzere.
İnşallah.